muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yar sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden, sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gül için bin dikeni, sevenlere selam olsun. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere duyurmadan, sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için, hiç sormadan neden, niçin, sevdiğini Allah için, sevenlere selam olsun.
İlkbaharda filizlenir dal büyür, goncaları gelin eder gül büyür, İçimde incecik bir melal büyür, resimdeki çocukluğum büyümez. Bayram sevinciyle süslenir bazen, yorgun anılara yaslanır bazen, uzaklardan annem seslenir bazen, İsimdeki çocukluğum büyümez. Gözlerinde iki damla yaş durur, baba diye yüreğimi coşturur, gölge gibi peşim sıra koşturur, sesimdeki çocukluğum büyümez. Her çiçek dalında açar bir türlü, her kuş gökyüzünde uçar bir türlü, aylar geçer, yıllar geçer bir türlü, göğsümdeki çocukluğum büyümez. İrfan Burcu'nda şiir sohbetinden hepinize sevgiler, saygılar, selamlar efendim. Bu haftaki programımızda daha çok Bestami Hocam'ın çocukluk anılarını dinleyeceğiz. Bakalım, ben de merak ediyorum bize neler anlatacak. Önce bu şiirden başlayalım. Sizi bu şiiri yazmaya sevk eden bir hatıranız mı var?
Mehmet Akif Bey, sanatçı, yazar, avcı gibi olmalı. Etrafını dikkatle takip etmeli. Nereden ne çıkarırım, ne yaparım, ne yazarım, bunun hesabını yapmalı. Efendim, bir televizyon dizisi izliyordum, diziden bir bölüm. Orada bir kahramanın çocuğu kaybolmuştu. Yıllar geçmiş, çocuğunu görmüyor. Arkadaşıyla konuşurken öyle dedi: herkesin çocuğu büyüyor, kendinin elinde bir resim var, benim çocuğum hiç büyümüyor dedi. Buradan ilham alarak o şiiri yazdım. Tabii sonra kendini katıyorsun orada. Annemin sesini duyarım bazen, rahmetlinin. Bestami diye seslendiğini duyarım. Öyle bir ses gelir kulağıma.
Allah Allah.
Orada o yankılanma var. İşte bu, hani bir çocuk resim var ya, bazı yerlere asılıyor. İki damla gözyaşı var gözünde.
Evet evet.
O var orada. İşte baba sevgisi var. Dolayısıyla kendi çocukluğumla ve diğer çocukların çocukluğuyla harmanlanıp yazılmış bir şiir. Zaten ilham bir kıvılcım gibi çakıyor. Hatta bir düşünür şiirle öyle diyor: İlk mısra Allah'tandır, gerisi gayrettir. Yani bir ilham gelecek. Hepsi Allah'tan da, ama ilk geliş Allah'ın bir lütuf ve keremi, öyle diyelim. Ondan sonra gayret ediyorsun, uğraşıyorsun, bir şey ortaya çıkarıyorsun. Bu şiir ve diğer şiirler de tabii öyle. Ben durduk yerde genelde haydi şu konuda bir şiir yazayım pek nadir yani. Yüreğimi titreten, beni etkileyen bir duygu dalgasının olması gerekiyor. Çocukluğuma gelince, el bebek, gül bebek büyümüş derler ya bazı insanlara.
Evet.
İşte o çocuklardan biri de acizane Mehmet Akif Bey. Tabii sebepleri var. Bundan 57 yıl önceyi düşünün. Bir köyde, köyde yaşayan aile, 5 tane kız çocuğu oluyor ailenin. Erkek evladı yok. Rahmetli annem, bizim orada zaten ismim de oradan geliyor, Adana, Hatay çevresinde erkek evladı olmayanlar, Kırıkhan'da, Hatay Kırıkhan'da Beyazlı Bestami Hazretleri'nin bir makamı var. Oraya giderler. Orada Allah'a dua ederler. Ondan sonra erkek çocukları da olursa adını Bestami koyarlar. Bu isme bizim oralarda rastlanır. Başka yerde yok. Rahmetli annem gidiyor Beyazlı Bestami Hazretleri'nin türbesine. Allah'a dua ediyor. Orada fakire fukaraya bir şeyler dağıtıyorlar. Ondan sonra ben doğuyorum. Benden sonra bir kardeşim daha doğuyor, erkek. 7 kardeşiz biz. 5 tanesi baştan kız, ondan sonra 2 tane erkek. Böyle olunca yani çocukluğumla ilgili olumsuz hiçbir şey hatırlamıyorum. Annemin veya babamın bana yaptığı veya çevreden. 5 kızdan sonra doğan ilk erkek evlat olunca komşular da ayrı bir değer veriyordu. Onların gözünde de değerliydin. Yani işte Yazgan ailesinin göz bebeği diyorlar. Herhalde öyle yaklaşıyorlar. Dolayısıyla mutlu bir çocukluk yaşadık. İlkokul evimize yakındı. İlkokula giderdim. Arada bir bahçe var. Bir komşunun bahçesi var. Teneffüse çıktığımda acıkırdım demek ki. Çocukmuşum o zaman, çocukluk. Bir ıslık çalardım. Rahmetli annem ıslığımı tanırdı. Bak ki yani teneffüse çıkar çıkmaz ıslık çalıyorum. 5 dakika sonra yufka ekmek, ortasında taze yağ, üzerine şeker, toz şeker ekilmiş. Kız kardeşlerim koşa koşa getirirlerdi. Ben onu yerdim. Hatırladığım bu var çocuklukla ilgili. Böyle güzel bir çocukluk geçti. Köyde hayat güzeldi, şöyle güzeldi. 4-5 komşu vardık orada. Bazıları değil ama 1-2 tanesi hariç. Diğer komşuların bahçeleri bize serbestti. Bizim bahçemiz de onların çocuklarına serbestti. İstediğimiz bahçeye gider, istediğimiz meyveyi, istediğimiz sebzeyi yerdik. Rahmetli oldu. Cevdet amca, İmiş teyze vardı. Onların evinde urumu dudu derdik biz. Kırmızı dut vardı. O orijinal gelirdi. Gider mesela onu yerdik. Efendim, onlar daha çok sebze yetiştirirlerdi. Patlıcan, taze taze, daha küçükken patlıcanları gidip dalından koparıp rahat yerdik. Lahanaların ucundan şey çıkar, belli bir dönem geçince tohumluk çıkar. Onu kırıp şöyle soyduğun zaman ortasını yemek çok zevkli olurdu. Gider onlardan istediğimiz kadar yerdik. Dediğim gibi diğer meyveler, rahmetli oldu Battal dayı vardı, onun bahçesinde elma ağaçları vardı. O orijinal gelirdi bize. Gider onu yerdik. Serbestti yani. Tabii domates, soğan, onlar da güzel. Yani yufka ekmeği, taze ekmeği alır, gidip bahçeden taze soğanla, domatesle yerdik acıktığımız zaman. Aynı diğer komşuların çocukları da bizim bahçemize gelirdi. Başka ne var? İşte ineğimiz vardı. Süt sağılırdı. İnek tabii her zaman süt vermiyor. Dolayısıyla komşuların ineği süt vermiyorsa onlara süt giderdi. Yoğurt giderdi. Ama bizim inek süt vermediği zaman onlardan da bize gelirdi. Bir de bahçemizin bir tarafında bir yaşlı Hasan dede vardı. Öbür ucunda da Şükriye teyze vardı. Bunlar tabii rahmetli oldu. Bunların kimsesi yoktu. Bakımını bizim ailemiz yapardı. Ama sadece bizim aile değil. Sanki sorumluluk bizde ama bütün komşular yardım ederdi. Fakat bir ihtiyacı olduğunda, buna rağmen bir isteği olduğu zaman bizim ailemiz karşılardı. Yine çocukluğumdan hatırımda kalan, rahmetli babam fazla zengin değildi ama lakabı Ali Ağa'ydı. 100 dönüm falan bir tarlamız vardı. 2 tane ağa vardı köyümüzde. Bayağı zengin. Yani atları, arabaları, traktörleri falan vardı. Bizim öyle bir şey yok. Sadece 100 dönüm kadar tarlamız var, normal zenginlikte. Ama köye gelen garip kuraba, fakir fukara, yolda kalan kim varsa, ya bekçi ya muhtar veya herhangi biri elinden tutar bize getirirlerdi.
Allah Allah.
Biz ağırlardık, evet. İki oda bir evimiz var. Dışarıda bir kiler var. Kilerde işte zahiremiz var. Un, bulgur, salça, neyse onlar var. O odaya yatak serilirdi. Dışarıda ayrı bir oda. Affedersiniz, o zamanlar tuvaletler de dışarıdaydı. Misafirin gece ihtiyacı olur diye kapısı da kilitlenmezdi. Kapı açık. Ev yanında. Evde kadın var, kız var, işte namus var, para var, mal var. Misafir rahat yatardı, kapısı açık. Ama kim olduğunu bilmediğimiz için bazı geceler uyandığımda şunu görürdüm. Annem veya babam elinde tüfek, nöbet bekliyor.
Ya.
Ne olur ne olmaz diye. Ama misafir rahat rahat yatıyor orada. Onlar uyumazdı gece misafir geldiğinde. Çünkü bilinmiyor. Hani hırlı mı hırsız mı bilinmiyor ama garip. Kapına gelmiş, ağırlıyorsun onu. Onları hatırlıyorum. Dolayısıyla iyilik ve güzellik, başka bir şey yok. Annem babam okuma yazması yoktu onların. Ama sade ve samimi Müslümanlardı. Malatya'dan şimdi anladığım Nakşibendi ileri gelenlerinden herhalde. Mamulu Hoca derlerdi. O gelirdi bize yılda bir iki defa. Diyelim ki 3 gün, 1 hafta kalırdı. Orada dostları da var, onları da gezerdi. Bizde kalırdı ama. Babam da onu çok severdi. Çok sohbetlerini dinledik onun. Dualarını aldık. Hatta sonradan öğrendim şimdi. Sayfası da var onun internette. Sevenleri. Şairmiş de. Onun şiirler söylerdi. Not alırdım ben çocukken. Mesela ne derdi? Karıncadan kanat çıksa sanar hayre beşarettir. Harbuki bu onun zevaline işarettir. Başka? Edep bir tacı ülyadır hüdadan. Giy ol tacı, emin ol her beladan. Aklımda kalanlar bunlar. Rahmetini söyledi. Kendi şiirleri de varmış. Güzel bir insandı. Yüzü nurlu. Şöyle bakınca seni rahatlatan biriydi. Allah dostlarından biriymiş. Sonradan öğrendiğimize göre. Ona çok hizmet ettik. İşte bizi severdi, okşardı, nasihat ederdi. Çocuktuk tabi biz o zaman. Böyle güzelliklerle, böyle hoşluklarla, güzel renklerle geçti çocukluğumuz. Fakat şöyle bir durum da var. İşte rahmetli babam ben doğmadan önce bir gün cuma namazına gidiyor. Genç bir hutbe okuyor. Orada dua ediyor. Ya Rabbi, bana da bir evlat versen, çıkıp böyle hutbe okusa, sonra da canımı alsan, niye aldın der miyim diyor. Sonra işte biz doğuyoruz. İlkokulu bitirdik. Rahmetli babam Toprakkale'deki evimizi sattı, Osmaniye'ye göçtü. Oğlunu İmam Hatip'e gönderecek. Onun için.
Evet.
İşte 5. sınıfta tatbikat yapmaya başladık. Yani vaaz veriyoruz, hutbe okuyoruz. Rahmetli gelip dinlemiş gizliden, ben heyecanlanmayayım diye. Ondan sonra İmam Hatip'i bitirdik. Yine işte mürüvvetini görelim diye. Çok erken, yani 15 yaşında nişanladılar beni. 17,5 yaşında evlendim. Liseyi bitirdim, evlendim. Bir hafta sonra üniversite imtihanına girdik. Rahmetli babam dedi ki ben seni yalnız göndermem oraya. Eşimle beraber gittik, ev tuttuk Erzurum'da. Orada okuduk. İşte 2 kızım orada doğdu. Böyle güzellikler, ama o dua ederken dikkat etmek lazım kıymetli kardeşlerim. O dua kabul oldu. Yani biz doğduk, İmam Hatip'e gittik, vaaz verdik, hutbe okuduk. O duanın devamı da kabul oldu. Bunlar olunca canımı alsan niye aldın der miyim? İmam Hatip'i bitirdim. 1 yıl sonra babam siroz hastalığına yakalandı. İçki falan yok, öyle bir şey yok. Tertemiz Müslüman, abdestli namazlı bir adam. Zamanda sağlık geçirmiş, tedavi olmamış. İmam Hatip'i bitirdim. 1,5 sene sonra rahmetli babam işte 55 yaşında dünyasını değiştirdi. Ama tabi uzun sürdü biraz şeyi, rahatsızlığı. Bildi de rahmetli. Şöyle derdi: oğlum, kadının karnı şişerse bir şey olmaz da, erkeğin karnı şişerse bunun geri dönüşü yok derdi.
Ya.
Siroz olduğunu ne tam bilmiyordu tabi. Veya söylenmiyordu. öleceğini biliyordu. Bir gün olsun 55 yaşında of işte ben niye ölüyorum falan böyle bir şey demedi. Ölmesine yakında 7 çocuk başında Kur'an okuyordu. Tabii o kendisi Kur'an kurslarına göndermişti bütün kardeşlerime. 7 kişi Kur'an okuyarak başında babamı öbür dünyaya uğurladık. Dolayısıyla ben de babamdan bu mirası vasiyet gibi aldım. İşte 4 çocuğum var. 3 tanesi İmam Hatip mezunu. Şimdi torunlarıma diyorum. Sözümü dinlerlerse. Torunlarımı İmam Hatip'e gönderin diyorum. Bunu yaparken şunu amaçlıyorum. Öbür dünyaya vardığımızda Allah bize çocuğun niye doktor yapmadın, niye mühendis yapmadın diye sormaz. Ama dilini öğrettin mi, öğretmedin mi diye sorar mı Mehmet Akif Bey?
Sorar.
Ha işte bu sorudan kurtarmak istiyorum. Şimdilik bu kadar çocukluğumuzla ilgili.
Evet. Annenizin ya da babanızın size hakikaten onların kazandırdığı bir şey var mı hocam?
Annemin hani zamanla... duaları, babamın duaları mesela şu an anlamlarını daha iyi anlıyorum. Mesela annem dua ederdi. Allah ne verirse hayırlısını versin diye devam ederdi. Evlat da verirse, mal da verirse, mülk de verirse diye devam ederdi. Sonra anlıyorsun. Kızmaz mıydı? Kızardı. Emin ol bedduası şeyleydi. Sakala arasıca, ocağa tütesice, ölmeyesice. Kızınlığında böyle söylerdi. Yani beddua ederken güya aslında dua ederdi bize. Doğru dürüst insanlardı. Onun dedikodusunu yaptıklarını hatırlamıyorum efendim. Herkesin yardımına koşulurdu. Dediğim gibi evimize çok misafir gelir giderdi. Rahmetli babam şunu derdi. Evladım misafir gelirse korkmayın. Misafir 10 rızıkla gelir. Birini yer, 9'unu sofrada bırakır derdi. Annem işte devamlı misafir gelinde farklı yemekler yapacaksın. Her zamanki yemek değil. Bir gün olsun of dediğini duymadım annemin, ablalarımın. O misafirler gelir gider. Haftada en azından bir tane falan misafir gelirdi. Ya tanıdık veya dediğim gibi garip kurabadan. Onlar halleriyle bize örnek oldular. Sade ve samimi Müslümandılar.
Evet.
Öyle.
Değerli dinleyenlerimiz, Bestami Hoca'nın şu anne sevgisine bir bakın ki ülkemizde anneler için yazılmış, kendisi yazmış tek anne şiirleri kitabı olan şairimiz Bestami Hoca'mızdır. Anne Sen Melek Misin adlı daha çok çocuklar için yazılmış anne şiirlerinden oluşan Nar Yayınları'ndan çıkan bir şiir kitabı vardır. Sizlere bunu çocuklarınıza almanızı, birkaç tanesini çocuklarınızı ezberletmenizi ve onların ezberledikleri şiirleri sizlere okuduğunuzda bir duygulanmanızı rica ederiz diyelim. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi sizlerle bir hikaye paylaşacağım. Ünlü bir aşçı bir gün hayatındaki sıkıntılarından yakınan kızını mutfağına götürmüş ve ona kendisini dikkatle izlemesini söylemiş. Aşçı baba aynı ölçüde suyla doldurduğu eşit boyuttaki 3 tencereden birinin içine bir havuç, diğerinin içine bir adet yumurta, üçüncüsünün içine ise bir avuç çekilmemiş kahve çekirdeği koyduktan sonra tencerelerin ateşlerini aynı derecede yakmış. 3 tane tencere var, birine havuç koyuyor, diğerine bir tane yumurta, bir tanesine bir miktar kahve çekirdeği. Sonra aynı derecede tencerelerin altını yakıyor. Kendisinin ne yapmakta olduğunu anlamayan kızıyla birlikte 20 dakika süreyle tencerelerdeki suların kaynamasını izlemişler. Babası ve kızı. Kızı da hayatındaki sıkıntılardan sık sık yakınan, oflayan, puflayan genç bir kız. 20 dakika geçtikten sonra baba ocaklardaki ateşi söndürmüş ve kızından sofraya 2 tabak ve bir bardak getirmesini istemiş. Kızı tabakları ve bardağı getirmiş, masaya koymuş. Aşçı baba önce birinci tenceredeki havucu almış, tabaklardan birine bırakmış. Sırada ikinci tencerede kaynayan yumurta varmış. Onu da almış, ikinci tabağa koymuş. Sonra bir avuç kahve çekirdeğini attığı ve artık rengiyle, kokusuyla, kısaca tümüyle kahveye dönüşen suyu alıp bardağı boşaltmaya gelmiş. Aşçı baba tencereleri boşalttıktan sonra kızına, söyle bakalım kızım demiş, bu tabaklarda ve bu bardakta ne görüyorsun? İki tane tabak, bir tanesinde havuç, bir tanesinde yumurta, bardakta da kahve. Kızı bir solukta cevaplamış babasına. Ortada ne varsa tabii ki onları görüyorum demiş. Havuç, yumurta ve kahve. Baba kızının elinden tutmuş ve onu masaya yaklaştırmış. Gördüklerini şimdi yakından bakıver demiş. Onların ne olduklarını anlaman için istersen dokunabilirsin de. Kız elindeki çatalı önce havuca batırmış ve havucun nedenli yumuşamış olduğunu görmüş. Sonra yumurtayı eline almış, kabuğunun ne kadar sertleştiğini fark etmiş. Hatta hafifçe masanın kenarına vurarak kırdığı kabuktan parmağıyla yumurtanın katılaşmış içini de yoklamış. Daha sonra ise bardaktaki kahveden bir iki yudum içmiş, babasının sorusunu daha ayrıntılı bir şekilde yanıtlamış. Demiş ki, bu tabakta haşlanmış yumuşak bir havuç görüyorum. Bu tabakta ise pişmekten kabuğu sertleşmiş, hatta içi katılaşmış bir yumurta var. Bardakta ise kokusu da tadı da nefis bir kahve. Kız bunları söyledikten sonra bu defa babasına merakla sormuş. Bunları bana niçin soruyorsun babacığım? Bir amanın bile yanıtlayabileceği bu soruları bana neden sordun şimdi? Ünlü aşçı işte o an başlamış kızına bir hayat dersi vermeye. Bak kızım demiş. Burada gördüğün her şey aynı büyüklükteki tencerelerde, aynı ölçüde suyun içinde, aynı sıcaklıkta, aynı sürede pişti. Fakat sonunda tümü de birbirlerinden çok değişik tepkiler gösterdiler. Havuç ilk başta sertti fakat kaynatılınca yumuşadı. Yumurta başta çok kırılgandı. Hafifçe dokunulduğunda çatlayabilir, kırılabilirdi. Fakat kaynatılınca içi sertleşti ve katılaştı. Bir avuç çekilmemiş kahve de başlangıçta sertti. Ama kaynar suyun içinde o çekirdeklere ne olduğunu gözlerinle gördün. Su kaynadıkça tüm çekirdekler eridi, gevşedi ve suya karıştı. Kokularını suya verdiler, tatlarını suya verdiler ve içinde oldukları suyu lezzetli bir kahveye dönüştürdüler. Baba bunları söyledikten sonra şöyle devam etmiş. Şimdi şu soruma cevap ver bakalım. Sen bu üçünden hangisine benziyorsun? Kız önce babasının bu dediğini anlayamamış. Nasıl yani diye sormuş. Baba demiş ki, içinde bulunduğun, yani içinde piştiğin hayatın zorlukları karşısında sen nasıl bir tepki veriyorsun?
Hayat insanları yönlendirir tabii Mehmet Akif Bey. Zorluklar yönlendirir. Ama asıl olan bu zorluklara dayanarak, direnerek olgunlaşma yolunu seçmek gerekir. Yine eskilerin söylediği güzel bir söz. Düşmez kalkmaz bir Allah derler.
Evet.
İnsanoğlunun başına her iş gelebilir. Hemen yıkılmamalı, hemen dökülmemeli. Yiğitlik hiç düşmemek değildir. Düştükten sonra ya Allah ya Bismillah deyip yeniden kalkıp yoluna devam edebilmektir. Evet, hayat bizi etkiler ama bizim ona karşı duruşumuz da hayatımızı etkiler. Sabredersek zorluklar karşısında sonunda başarıyı kazanırız. Başaramasak bile kendimize saygımızı kaybetmeyiz. Yani yenilme şudur. Ben yenildim dersen Mehmet Akif Bey, yenilirsin %100. Ama bir zorluk geldi, ben bunu yenerim diye uğraştın. Ama yenemedin. Olsun.
Hiç değilse uğraştın.
Kendine saygın olur. Efendimiz Aleyhisselam'da anlatıyorlar ya, bir yerden giderken hiçbir şey yapmıyormuş bir tanesi. Selam vermiyor. Dönüşte bakıyor ki eline çöp almış. Bir şeyleri karıştırıyor yani. Kum mu, toprağı karıştırıyor. Ona selam veriyor. Bir şeyle uğraşmak, bir şey yapmak. Yine hayat felsefesi olacak bir hikaye. Kıssadan ise iki kurbağa Mehmet Akif Bey süt kovasına düşerler. Çıkmak için çırpınırlar. Çırpınır, çırpınır, çırpınır, çıkamaz. Biri der ki, buradan çıkamıyoruz artık. Dibe doğru dalar gider o. İkincisi devam eder. Çırpınır, çırpınır, çırpınır. Kurbağanın bilmediği bir şey olur. Bu çalkalanmadan dolayı yağ tabakası toplanır sütün üzerinde. O mücadele eden kurbağa oraya basar ve oradan dışarıya çıkar. Yani bize düşen görev mücadele etmektir. Geçen Ahmet Taş Getiren Bey'in radyomuzun sohbetleri var ya, Türkiye'yi de geziyorlar.
Evet.
Hayırlı ümmet.
Evet.
O sohbette anlatılmıştı bir şey, dikkatimi çekti. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin. Oradaki büyüğümüz şöyle yorumlamıştı. Bu şudur yani, dikeceksin. Halbuki kıyamet kopacak yani, meyve falan vermeyecek. Hayır, seni ilgilendiren o değil. O an görevi yapmak. Sonuç yaratacak olan Allah. Allah da o fidanın meyvesini sana cennette verir kardeşim. Bu dünyada kıyamet koparsa. Hazinesinde yok. Dolayısıyla biz görevimizi yapacağız. Mehmet Akif merhumun dediği gibi, Allah'a dayan, sahaya sarıl, hükmüne rağm ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Dolayısıyla çalışmamız, gayret etmemiz gerekir. Allah'a da dua edeceğiz tabii. Allah'a dayanacağız. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, arifanı seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. O Mevlamızdır, sahibimizdir. İsterse bizi yoklukla imtihan eder, isterse varlıkla imtihan eder. Hangisi olursa olsun bu imtihanı kazanan da Mevlamızın cennetine gider.
Evet. Demek ki insanın o hayattayken yaşadığı zorluklara direnmesi gerekiyor. Bir de hocam şey oluyor genelde, insan bazen o sıkıntıların içindeyken bunun sebebi hikmetini fark edemiyor da sonradan geriye baktığında hep hani iyi ki olmuş diyorsun. İşte öyle garip bir şey var.
Sen hayatımdan bir bölüm anlattırdın ya, aynı şimdi sizin buyurduğunuzu destekleyen bir şey. 2000 yılında iki kızım tıp fakültesinde okuyordu. Başörtüsü sebebiyle okuldan atıldılar. Onları derleyip toparlayalım diye İstanbul'a geldik. Gelirken öğrenci evi gibi 12 koliyle geldik Mehmet Akif Bey. Gelip derleyip toparlayıp geri gideceğiz. Ve ağlayarak geldim ben gelirken. Son otobüse bindiğimde şu şehadet parmağımı iki dişimin arasına aldım. Ağlamamak için yani. Onu ısırdım. Öyle bir geliş. Emniyetin karşısında da bizi indirdi servis. 12 tane şeyi, koliyi orada. Filmlerdeki gibi aynı. İstanbul'a yeni gelen böyle garipler olur ya. Hmm. Köyden gelmiş. Aynı öyle yorgun argın. Oturduk. Bir arkadaş gelip bizi alacak. Onu bekliyoruz. O hala gözümün önünden gitmiyor. Öyle bir perişanlık. Efendim gelmişim. Osmaniye'de belli bir statümüz var. Bütün sosyal kültürel faaliyetleri yapıyoruz. 20 yıldan beri orada öğretmenlik yapıyorum. Hemen hemen her aileden bir çocuğu okutmuşum. Efendim buraya geldim. Kimse yüzümüze bakmıyor. Karşımdan binlerce adam geliyor. Selam veren yok. Millet su gibi akıyor gidiyor. Yanımda Osmaniye'de öyle adım başı bir selam aleyküm, aleyküm selam. Hocam buyur oturalım. Allah razı olsun, sağ ol. Yoluna devam ediyorsun. Böyle bir sıkıntı. Ama şu an dönüp baktığım zaman iyi ki İstanbul'a gelmişim diyorum. 2 yıllığına gelmiştik güya. Şimdi 14 yıl oldu.
Evet.
Mehmet Akif Bey.
Bir daha da geri dönmezsiniz gibi geliyor.
Yani şu anki planda yok ama Mevlam ne gösterir bilmem. Dolayısıyla hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimizde hayır olabiliyor. Sabredersek, Allah'a şükredersek her şeyi isterse bu dünyada, bu dünyada olmayan da öbür dünyada güzel hale getirir. Mehmet Akif Bey, sen bizi lafa tuttun kardeşim, sohbeti koyulaştırdın. Hiç şiir okutmadın bize.
Hocam var mı gurbet şiiri bir tane?
Yok, gurbet şiiri değil de. Ha,
bu şimdi Sevda Yürüsü'nde vardır aslında.
Yok, gurbet ama şiiri de okuyabilirim. Önce bir Allah'a hamd edeyim de. Hani sabredersen her şey güzel olur diyor ya.
Allah hamdinizi artırsın.
Onu okuyayım, sonra da bir gurbet şiiri okurum. Sen de bu arada orada olacak belki. Ah Akşamlar diye bir şiir var. Ben bunu okuduktan sonra hikayesini anlatırım. Siz de o şiiri okursunuz. Sevginle sermest oldum. Verdiğin her nimeti bildim elhamdülillah. Zahmetinde rahmeti buldum elhamdülillah. Unutmadım yadını, ezberledim adını, kul olmanın tadını aldım elhamdülillah. Gönül düşünce dara, döndüm ilahi nura. El bağlayıp huzura geldim elhamdülillah. Sevginle sermest oldum, ocağında mest oldum, dostlarınla dost oldum, doldum elhamdülillah. Kul varsa divanına, af yakışır şanına, merhamet ummanına, daldım elhamdülillah. Bir taze fidan idim, cıvıl cıvıl can idim, yoluna kurban idim, soldum elhamdülillah. Gönül zanneder uzak, zaman ince bir tuzak. Desem kulun olarak öldüm elhamdülillah. Öldüm elhamdülillah.
Işıl ışıl süslenmiş ay, sema sanki sırça saray. Olsa bile gurbetteyim, hasret içre hasretteyim. Üzerime yürür gamlar, ah akşamlar. İçerim köz, dışarım kar, savruluyor son umutlar. Yalnızlık bir yalın alev, gölgesinde gezinir dev. Başıma yıkılır damlar, ah akşamlar. Yüreğimde gül memleket, canımda bülbül memleket. Sesler gelir dertli yanık, alem uyur, ben uyanık. Perçeminden hüzün damlar, ah akşamlar, ah akşamlar.
Evet, bu şiiri Mehmet Akif Bey İstanbul'a ilk geldiğimiz zamanlarda yazdım. Geldim, gönlüm hala Osmaniye'de. Yatıyorum, rüyamda Osmaniye'ye giriyorum. Şöyle daldığım zamanlar Osmaniye'yi hayal ediyorum. İşte bu şiir o zaman geldi. Hmm. Dolayısıyla bir memlekete hasret şiiriydi. Ama sonunda dediğim gibi yine Osmaniye'yi sevmeye devam ediyoruz. Ama İstanbul'u da seviyoruz. Doğrusu ben Osmaniyeliyim. Çocuklarımın Osmaniyeli bir ailenin İstanbullu çocukları, torunları olmasını isterim.
Evet.
İstanbullu olmadan Osmaniye'ye, Türkiye'ye veya yurt dışındaki mazlumlara ulaşmak biraz zor.
Bu İstanbul'da ne var hocam? Yani çok garip. Herkes şikayet eder ama İstanbul'da da böyle vazgeçemez kimse.
Abdullah Hakim Arvasi Hazretleri'nin bir sözü olduğu rivayet edilir. İyilikte de, kötülükte de ilerlemek isteyen İstanbul'a gelsin.
Hmm.
Burada her şeyin en mükemmeli var. Yani bir sanatçı olarak kendisinden bir şey alacağımız çok insan var İstanbul'da. Bir şeyler öğreneceğim, öğrendiğim çok insan oldu. Efendim, İslam'ı en güzel yaşayan insanlar var. Onları görüp onlardan öğreneceğimiz çok güzel şeyler oldu. Dolayısıyla ama tabi Anadolu'nun da kendine has ayrı bir güzelliği var, onu inkar etmiyoruz. Doğrusu İstanbul'un güzelliği biraz şuradan kaynaklanıyor. Anadolu'nun kaymak tabakası İstanbul'a geliyor da İstanbul onun için güzel.
Evet.
Yani genelde buraya gelenler bir müddet durunca Anadolu'yu taşra diye görüyorlar. Ben de diyorum ki kurban olduğum, sen, ben, hepimiz taşradan geldik.
Evet.
Öyle değil mi?
Evet.
Siz neredesiniz?
Edirne.
Ben Osmaniye'den geldim. Siz Edirne'den geldiniz. Başka kardeşim Sivas'tan geldi, Kastamonu'dan geldi, Trabzon'dan geldi. İstanbul'da oldular. Hepimiz el ele verip İstanbul'u güzelleştireceğiz. Ama kendi memleketimize olan vefa borcumuzu da unutmayacağız.
Evet. Sizin Anadolu Çocuğu diye bir şiiriniz var.
Evet. Söz oraya mı geldi şu an?
Anadolu'dan bahsetmişken, gerçi hocam bu televizyon sebebiyle Anadolu'da günden güne biraz eriyor gibi geliyor bana.
Tabii yani iletişim gelişince şehirle köyün bile farkı
kalmadı.
Kalmadı.
Önceden avunduğumuz yerlerdi köyler, şehirler. Evet. Yani insanlar şehirlerde yaşardı, büyük şehirleri seçerlerdi, severlerdi ama Anadolu'yla, köyleriyle, bizim köylerimizde iftihar da ederlerdi. Artık herkesin gözü açılıyor. Olumsuz anlamda söylüyorum.
Yani
bunu.
İşte o. Olumlu anlamda gözü açık olsun herkes. Bir şey demiyoruz. Ama öyle.
Öyle global bir dünyada maalesef böyle
sınırlar
şey
kalkıyor. Mehmet Akif Bey. Ya bırak köyü, şehri, ülkelerin sınırları.
Evet.
Yani siyasi olarak duruyor ama ekonomik olarak sınır yok. İletişim olarak sınırı yok. Şu an istediğin zaman internet vasıtasıyla Amerika'daki bir kütüphaneye girip oradan bir kitabı okuyabilirsin gibi.
Evet.
Bu iyi örnek. Ama herhangi bir ülkedeki bir bataklığı da internet vasıtasıyla gidip o bataklığın içerisine de girebiliriz.
Evet. Buyurun hocam.
Anadolu Çocuğu. Gözlerini deryalara salarken sevdim seni Anadolu Çocuğu. Hak yolunda gonca gibi solarken sevdim seni Anadolu Çocuğu. Mazlumun elinde sarı çiçeksin, zalime saplanan çatal yüreksin, şüheda burcunda ne mübareksin. Sevdim seni Anadolu Çocuğu. Hira'da çizilmiş gönül mihverin, Yesevi nakıştı sevgi cevherin, hala dalgalanır gönül zaferin. Sevdim seni Anadolu Çocuğu. Dikenlere inat güle durmuşsun, bela mevsiminde bala durmuşsun, hasta çağa gül mührünü vurmuşsun. Sevdim seni Anadolu Çocuğu. Kalbin öyle sıcak bir vatan gibi, muhabbet boyatmış gülistan gibi, sarmaladım yüreğime can gibi. Sevdim seni Anadolu Çocuğu. Sevdim seni Anadolu Çocuğu.
Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın, hayırlı kalın efendim.